Ayrım 10. Sayfa 94. Deliliğin günümüzde kaybolduğunu söylemek, deliliği hem psikiyatrik bilgi içinde hem de antropolojik tipteki bir düşünme içinde ele alan bu içerimlemenin çözüldüğünü söylemektir. Fakat bu, asırlar boyunca görünür yüzü delilik olan sınır aşmanın genel biçiminin de ortadan kalktığı anlamına gelmez. Ne de bu sınır aşmanın deliliğin ne olduğunu kendimize sorduğumuz sırada yeni bir deneyime yol açmakta olmadığı anlamına gelir. Her şeyi yapmasına izin verilmiş tek bir kültür yoktur dünyada ve uzun zamandır bilinmektedir ki insan özgürlükle değil sınırla ve aşılamayanın çizgisiyle başlar. Yasak edimlerin itaat ettikleri sistemleri biliyoruz. Her kültür için ensest yasaklarının düzeni ayırt edilebildi. Fakat dil yasaklarının düzenlenişi henüz yeterince bilinmemektedir. Bunun nedeni, iki kısıtlama sisteminin sanki biri diğerinin sözel versiyonuymuş gibi üst üste oturmamasıdır. Söz düzeyinde ortaya çıkmaması gereken şeyin, davranışın düzeninde yasaklanmış olan şey olması gerekmez. Ensesti yasaklamış olan zuniler, kız kardeşle erkek kardeşin ensest hikayesini anlatırlar. Yunanlar Oidipus efsanesini, tersine 1808 yasası oğlancılığa karşı eski ceza yasalarını ortadan kaldırdı. Fakat 19. yüzyılın dili eşcinselliğe, en azından erkek eşcinselliği biçimi altındakine karşı önceki dönemlerden çok daha hoşgörüsüzdü. Ve muhtemeldir ki dengelemenin, simgesel ifadenin psikolojik kavramları böyle bir fenomeni hiçbir açıdan açıklayamaz. Bu dil yasakları alanını bir gün kendi özelliği içinde incelemek gerekecektir. Kuşkusuz bunu nasıl analiz etmek gerektiğini doğru biçimde bilmek için henüz çok erkendir. Dilin bugün kabul ettiği bölmeler kullanılabilir mi? Ve önce yasağın ve imkansızın sınırında dil bilimsel kodla ilgili yasaları tanımak, çok açık olarak dil hataları diye adlandırılan şeyi, sonra kodun içinde ve var olan kelimeler ile ifadeler arasında bir telaffuz yasağına uğramış olanları, bütün bir dinsel, cinsel, büyülü küfür kelimeleri dizisini kabul etmek, ardından kodun müsaade ettiği söz ediminde izin verilmiş ama anlamı söz konusu kültür için verili bir anda hoş görülemeyen ifadeleri kabul etmek. Burada metaforik dolambaç mümkün değildir. Çünkü sansürün nesnesi olan anlamın ta kendisidir. Nihayet dışlanmış dördüncü bir dil biçimi vardır. Kabul edilmiş koda görünüşte uygun bir sözü, anahtarı bu sözün içinde verili olan bir başka koda tabi kılmak. Öyle ki bu söz kendi içinde ikiye katlanır. Söz söylediği şeyi söyler ama dilin söylediği şeyi ve bunu söyleyiş yasasını sessizce sözceleyen dilsiz bir artık ekler. Burada şifreli bir dil değil, yapısal olarak ezoterik bir dil söz konusudur. Yani yasak bir anlamı gizleyerek iletmez. Daha baştan temel bir söz kıvrımı içine yerleşir. Sözü içeriden ve belki de sonsuza dek oyan kıvrım. Öyleyse böyle bir dilde neyin söylendiğinin ve bu dilin ilettiği anlamların pek önemi yoktur. Hiçbir kültürün doğrudan kabul edemeyeceği şey, sözün kendi merkezinde gerçekleştirdiği bu karanlık ve merkezi özgürleşmesi, daima karanlık bir odağa doğru denetlenemez kaçışıdır. Böyle bir söz, anlamı içinde değil, sözel maddesi içinde değil, oyunu içinde sınırları aşıcıdır. Çok muhtemeldir ki hangisi olursa olsun her kültür yasak sözün bu dört biçimini uygular ve hoş görür belli ölçüde ama aynı zamanda bastırır ve dışlar. Batı tarihinde delilik deneyimi bu ölçek boyunca yer değiştirmiştir. Doğrusu uzun süre boyunca eylem yasağı ile dil yasağı arasında belirsiz, bizim için belirtilmesi güç bir yer işgal etmiştir. Rönesans'ın sonuna kadar delilik dünyasını hareketin ve sözün kayıtlarına göre pratikte düzenlemiş olan furor inanitas çiftinin örnek teşkil eden önemi buradan kaynaklanır. Kapatma dönemi 18. yüzyılda düzenlenmiş genel hastaneler, Charenton, Saint-Lazare, deliliğin anlamsızlık alanına doğru göç etmesini belirler. Delilik, yasak edimlerle yalnızca ahlaki bir yakınlık taşır. esas olarak cinsel yasaklara bağlı kalır. Fakat dil yasakları evrenine sokulmuştur. Klasik kapatma, delilikle birlikte düşünce ve sözde libertinliği, dinsizlikte veya sapkınlıkta ayak diremeyi, kutsallığa küfrü, büyücülüğü, simyayı, kısacası akıl dışının konuşulan ve yasaklanan dünyasını niteleyen her şeyi. Delilik dışlanan dildir. Dilin koduna karşı anlamsız sözler telaffuz eden kimseyi kaçıklar, aptallar, çılgınlar veya kutsallaştırılmış sözler telaffuz eden kimseleri aşırılar, kudurmuşlar veya yasak anlamlar kullananları, libertinler, dik kafalıları örter. Pinel'in reformu, deliliğin yasak söz olarak bu bastırılışın değiştirilmesinden çok gözle görülür tamamlanışıdır. Bu değişim gerçek anlamda ancak Freud'la birlikte delilik deneyimi biraz önce sözünü ettiğimiz dil yasağının son biçimine doğru yer değiştirdiğinde meydana gelmiştir. O zaman dil hatası, bağıra bağıra söylenen küfür veya hoş görülmeyecek anlam ve bu anlamda psikanalist Freud'un bizzat tanımladığı yasakların büyük kalkışıdır, olmayı bırakmış. Söylediği şeyin altında başka şey söyleyen, bu başka şeyin tek kodu yine kendisi olan ve kendi kendisi üzerine kapanan bir söz olarak ortaya çıkmıştır. Kendi dilini sonuçta bu içerimlemeden başka bir şey söylemeyen bir söz içinde tuttuğu için ezoterik bir dil de denebilir buna. Demek ki Freud'un eserini olduğundan başka türlü görmemek gerekir. Bu eserin yaptığı, deliliğin günlük dille ortak bir anlamlar ağı içinde bulunduğunu keşfetmek ve böylece delilikten psikolojik söz dağarının gündelik basitliği içinde konuşmaya izin vermek değildir. Avrupa'nın delilik deneyimini, onu bu tehlikeli, daima sınırları aşıcı, dolayısıyla hala yasak, fakat özel bir kipte yasak, bölgeye yerleştirmek için yerinden eder. Bu bölge kendi kendilerini içerimleyen, yani sözcelerinde bu sözcelemeyi yaptıkları dili sözceleyen dillerin bölgesidir. Freud bir anlamın kayıp özdeşliğini keşfetmedi. Hiçbir biçimde diğerleri gibi olmayan bir gösterenin zorba figürünün sınırlarını çizdi. Bu da Freud'un eserini insan bilimleri ve onların cinsiyetsiz birliği adına yüzyılımızın yarısı boyunca bu eseri kaplayan tüm psikolojikleştirici yorumlardan korumaya yeterdi. Ve bu olguyla delilik, gizli bir anlamın kurnazlığı olarak değil, görkemli bir anlam rezervi olarak ortaya çıkmıştır. Bu rezerv kelimesini de gerektiği gibi anlamak gerekir. Söz konusu olan şey, bir yedeklikten ziyade anlamı koruyan ve askıya alan, şu anlamın, bu anlamın ya da üçüncü bir anlamın ve belki de sonsuz sayıda anlamın gelip yerleştirilebilmesinin henüz tamamlanmamış imkanını sunan bir boşluğu düzenleyen bir figürdür. Delilik, dil ile sözün birbirini içerdiği, birinden diğerine birbirlerini oluşturdukları ve hala dilsiz ilişkilerinden başka bir şey söylemedikleri bu oyuğu belirten ve gösteren boş bir rezerv açar. Freud'dan bu yana Batı deliliği bir dil olmayana dönüşmüştür. Çünkü ikili bir dil haline gelmiştir. Ancak bu sözün içinde var olan dil, ancak kendi dilini söyleyen söz, yani dar anlamda bir şey söylemeyen bir dil matrisi. Bir eser yokluğu olan konuşulmuşun kıvrımı. Yüzyıllardan bu yana tamı tamına bir dil, dışlanmış dil, geveze boşluk, aklın düşünülmüş sessizliğinin sonsuza dek dışında koşan gündelik dil olan bir deliliği konuşturmamış olduğu için bir gün Freud'a hakkını teslim etmek gerekecektir. Tersine akıl dışı logosun suyunu çekmiştir, onu kurutmuştur, kelimeleri kaynaklarına geri götürmüştür. Hiçbir şeyin söylenmediği kendi kendini içerimlemenin bu boş bölgesine kadar. Bugün meydana gelen şey bizim için hala belirsiz bir ışık altındadır. Bununla birlikte dilimizde garip bir hareketin oluştuğu görülebilir. Edebiyat hiç kuşkusuz Malerme'den bu yana yavaş yavaş sözün sözcelediği şeyle birlikte ve aynı hareket içinde onu söz olarak çözülebilir kılan dili ifade ettiği bir dil haline gelmek üzeredir. Malerme'den önce yazmak kendi sözünü verili bir dil içinde oluşturmaktan ibaretti. Öyle ki dil eseri tüm diğer dillerle aynı doğadandı. Retorik, özne ve imgelerin ve hiç kuşkusuz çok görkemliydi bunlar, izini taşıyordu. 19. yüzyılın sonunda psikanalizin keşfedildiği dönemde veya az kala, edebiyat deşifre etme ilkesini kendine kaydeden bir söz haline gelmişti veya her halükarda, her şeye rağmen ve olgusal olarak ait olduğu dilin değer ve anlamlarını egemen biçimde değiştirme gücünü her bir cümlesi, her bir kelimesi altında içeriyordu. Dilin hükümranlığını fiili bir yazma edimi içinde askıya alıyordu. Eleştiri denen bu ikincil dillerin zorunluluğu buradan kaynaklanır. Bunlar artık edebiyatın dışında ilaveler olarak faaliyet göstermezler. Yargı, dolayım, yaratılışının psikolojik muammasına götüren bir eserle tüketici okuma edimi arasında oluşturulmasının yararlı olduğuna inanılan aracı. Bundan böyle edebiyatın merkezinde kendi dilinde oluşturduğu boşluğun parçasıdırlar. Zorunlu devinimdirler. Ama sözün kendi diline götürüldüğü ve dilin söz üzerinde kurulduğu zorunlu olarak tamamlanmamış devinimdir. Delilik ile edebiyat arasındaki bu garip yakınlık da buradan kaynaklanır. Ama bu yakınlığa nihayet açığa çıkarılmış bir akrabalık anlamı verilmemesi gerekir. Kendisiyle çakışması içinde susan bir dil olarak keşfedilen delilik ne bir eserin veya deha veya şans yoluyla bir eser olabilecek şeyin doğuşunun belirtisidir, ne de onu anlatır. Bu eserin geldiği boş biçimi belirtir. Yani asla orada bulunmadığı için asla bulunmayacak olduğu, var olmamaya devam ettiği yeri. Bu soluk bölgede, bu temel gizli bölge altında eserin ve deliliğin ikiz bağdaşmazlığı açığa çıkar. Her birinin var olma imkanının ve karşılıklı birbirlerini dışlamalarının kör noktasıdır bu. Fakat Raymond Roussel'den bu yana, Artaud'dan bu yana bu aynı zamanda edebiyat dilinin de yaklaştığı noktadır. Fakat sözcelemekle görevli olduğu bir şey gibi yaklaşmaz ona. Edebiyat dilinin söylediği şeyle ve de onları anlamlı kılan yapılarla tanımlanmadığını, bir varlığı olduğunu ve onu bu varlık üzerinden sorgulamak gerektiğini fark etmenin zamanıdır. Bu varlık günümüzde nedir? Kendi kendini içerimlemeyle, ikizle ve onda açılan boşlukla işi olan şeydir. Bu anlamda edebiyatın varlığı Mallarmé'den bu yana oluştuğu ve günümüze kadar sürdüğü haliyle Freud'dan bu yana delilik deneyiminin meydana geldiği bölgeyi ele geçirir. Gelecekteki ve belki de çok yakın olan bilmem hangi kültürün gözünde bizler asla gerçekten dile getirilmemiş bu iki cümleyi birbirlerine en çok yaklaştırmış olanlar olacağız. Ünlü, yalan söylüyorum cümlesi kadar çelişik ve imkansız olan ve her ikisi de aynı boş, kendi kendine gönderme yapmayı belirten bu iki cümle. Yazıyorum ve deliriyorum. Böylece ben deliyim, ben bir hayvanım veya ben bir tanrıyım veya ben bir göstergeyim. Hatta Freud'a kadar tüm bir 19. yüzyılda olduğu gibi ben bir hakikatime yaklaştırmış olan binlerce başka kültürün yanında yer alırız. Ve eğer bu kültürün tarih zevki varsa, aslında deliren Nietzsche'nin kendisinin hakikat olduğunu 1887'de ilan ettiğini, niçin bu kadar bilgeyim, niçin bu kadar çok biliyorum, niçin bu kadar güzel kitaplar yazıyorum, niçin ben bir kaderim ve 50 yıldan daha kısa süre sonra Roussel'in intiharının eşiğinde kitaplarımdan bazılarını nasıl yazdım da deliliğinin ve yazma usullerinin sistematik olarak ikiz hikayesini yazdığını hatırlayacaktır. Paris, Jean-Jacques Prouvaire, 1963. Ve uzun süreden beri çığlık olarak korkulan şeyle uzun süreden beri şarkı olarak beklenen şey arasında böylesine garip bir yakınlık görebildiğimiz için hiç kuşkusuz şaşırılacaktır. Ama belki tam da bu dönüşüm hiçbir şaşkınlığı hak etmeyecektir. Uyumsuzluğu bizim tarihimiz tarafından kurulmuş iki dilin, deliliğin ve edebiyatın dilinin, iletişimde bulunduğunu görerek şaşıran bugün biziz. 17. yüzyıldan beri delilik ve akıl hastalığı, dışlanan diller, kabaca sağduyusuzun, anlamsızın alanında aynı mekanı işgal etmişlerdir. Dışlanan dilin bir başka alanına girerek kuşatılmış, kutsanmış, korkulmuş, kendisi üzerinde dikey olarak kurulmuş, edebiyat adı verilen yararsız ve ihlal edici bir kıvrım içinde kendi kendisiyle ilişki kurduğu alanda, delilik akıl hastalığıyla seçilen ölçüye göre eski veya yeni akrabalığını çözer. Delilik hiç kuşku yok ki giderek daha iyi denetlenen teknik bir mekana dahil olacaktır. Hastanelerde farmakoloji sinir hastalarının koğuşlarını çoktan büyük, ılık akvaryumlara dönüştürdü. Fakat bu dönüşümlerin üstünde ve onlara, en azından bizim güncel bakışımızda, yabancı gelen nedenlerle bir çözülme meydana gelmek üzeredir. Delilik ve akıl hastalığı aynı antropolojik birliğe aidiyetlerini bozuyorlar. Bu birliğin kendisi, geçici postulat olan insanla birlikte kayboluyor. Delilik, hastalığın lirik halesi, ışığını yitirmeye devam ediyor ve patolojik olanın ötesinde henüz hiçbir şey söylememiş olarak kıvrıldığı dilin yanında bizim düşüncemizden gelen bir deneyim doğuyor. Görünür olan ama mutlak anlamda boş içkinliği için henüz bir ad yok. Cilt 1, sayfa 412-420, çeviren Işık Ergüden. GİP Manifestosu. Tutuklu proleter, sol militanlarının ve dayanışma komitelerinin açlık grevi dolayısıyla J.M. Domenach, Michel Foucault, Vidal Noke imzalı ve Michel Foucault tarafından 8 Şubat 1971'de Montparnasse'daki Saint Bernard Kilisesi'nde okunup basına dağıtılan teksir edilmiş manifesto. Michel Foucault, matbaa belirtmeden bildiri bastığı için mahkemeye çıkmak zorunda kaldı. Proleter Sol adlı Mao'cu hareketin 27 Mayıs 1970 tarihinde dağıtılmasından sonra çok sayıda militan feshedilmiş birliği yeniden inşa etme gerekçesiyle hapse atıldı. Tek delil, La Cause du Peuple gazetesinin satılmasıydı. Eylül 1970'te, ardından Ocak 1971'de tekrardan hapse atılmış militanlar, toplantı vesaire gibi bazı hakları getirecek olan siyasal mahkum olarak kabul edilme amacıyla bir açlık grevine girişti. Cezaevi sistemine de dikkat çekmek istiyorlardı. Mahkumların davalarını siyasal olarak hazırlamakla görevli küçük hücrede yer alan Daniel Dafer, dava vekili Jean-Paul Sartre olan Lens Halk Mahkemesi sırasında madencilerin sağlığıyla ilgili kurulmuş olan komisyon benzeri bir soruşturma komisyonunu faaliyete geçirmeyi Michel Foucault'a önerdi. Bir hapishane tarihi, deliliğin tarihinin mantıki ve önceden bildirilmiş devamı olduğundan Michel Foucault bu projeyi coşkuyla kabul etti. Ama hukuki bir terim olan soruşturma komisyonu fikrini haberleşme grubuna dönüştürdü. Böylece hem kolektif düşünce deneyimi üzerinde hem de mahkumların söz alması üzerinde duruyordu. Spesifik entelektüelleri, yargıçları, doktorları, sosyal danışmanları harekete geçirmekte söz konusuydu ve mahkumların yanında bir haber üretimiyle iletişim engellerini ortadan kaldırmak söz konusuydu. Soruşturmacılar soruşturma yapılanlardır. Hapishaneler üzerine haberleşme grubu GIP böylece doğdu. Çok çeşitli etkileri oldu. İlk etkilerinden biri hapishanelere o zamana kadar yasak olan gündelik basının ve radyonun girmesi ve proletarya ve lümpen proletarya üzerine siyasal söylem mitolojisinin sorunsallaştırılması oldu. Bu dış destek 35 hapishaneyi sarsan bir isyan hareketini teşvik etti. Ve bu hapishanelerden bazıları 1971-1972 kışında yağmalandı. GIP 1970 sonrası militanlığın değişmesine katkıda bulundu. GIP modeline dayanarak doktorlarla hastalar arasındaki iletişim engellerini ortadan kaldıran GIS, Sağlık Haberleşme Grubu, GIA, Akıl Hastaneleri Üzerine Haberleşme Grubu, GISTI, Göçmen İşçiler Haberleşme ve Dayanışma Grubu kuruldu. Michel Foucault, mahkumlar militan eyleminin spekülatif bir amacı olduğunu düşünmesin diye cezalar üzerine kitabını yazmayı 2 yıl geciktirdi ve kitabının temelleri bu militan eylem üzerinde yeniden şekillendi. Hiçbirimiz hapishaneye girmeyeceğimizden emin değiliz. Bugün her zamankinden de az eminiz. Gündelik yaşamımız üzerinde polisin sıkı denetimi artıyor. sokakta ve yollarda, yabancıların ve gençlerin etrafında. Düşünce suçu yeniden ortaya çıktı. Uyuşturucu karşıtı önlemler keyfiliği arttırdı. Gözaltı koşullarında yaşıyoruz. Adalet aşıldı deniyor bize. Farkındayız. Peki ama ya aşan polisse? Bize deniyor ki hapishaneler aşırı kalabalık. Peki ama ya aşırı hapsedilmiş olan halksa? Hapishaneler üzerine pek az bilgi yayımlanıyor. Bizim toplumsal sistemimizin gizli bölgelerinden biri hapishane. Yaşamımızın kara hanelerinden biri. Bilme hakkımız var, bilmek istiyoruz. Bu nedenle yargıçlarla, avukatlarla, gazetecilerle, doktorlarla, psikologlarla birlikte hapishaneler üzerine haberleşme grubu kurduk. Hapishanenin ne olduğunu göstermeyi tasarlıyoruz. Hapishaneye kim girer, nasıl ve niçin girer? Hapishanede neler olur? Mahkumların ve de gözetim personelinin yaşamı nasıldır? Binalar, beslenme, sağlık nasıldır? İç tüzük, tıbbi kontrol, atölyeler nasıl işler? Hapishaneden nasıl çıkılır? Ve bizim toplumlarımızda hapishaneden çıkmış biri olmak nasıl bir şeydir? Bu bilgileri bulacağımız yer resmi raporlar değildir. Bu bilgileri hangi sıfatla olursa olsun hapishane deneyimi olanlardan veya hapishaneyle bir ilişkisi olanlardan istiyoruz. Onlardan bizimle ilişkiye geçmelerini ve bildikleri şeyleri bize iletmelerini rica ediyoruz. Kaleme aldığımız bir anket formunu isteyene verebiliriz. Yeterince çok sayıda bilgi biriktiğinde sonuçlar yayımlanacaktır. Reform istemek bizim işimiz değildir. Biz sadece gerçeği göstermek istiyoruz ve bunu derhal göstermek istiyoruz. Bugünden yarına, çünkü vaktimiz yok. Kamuoyunu uyarmak ve uyanık tutmak gerekiyor. Bütün haberleşme araçlarını kullanmayı deniyoruz. Gündelik, haftalık, aylık. Dolayısıyla olası bütün kürsülere çağrı yapıyoruz. Son olarak bizi neyin tehdit ettiğini bilmek iyidir. Ama kendimizi nasıl savunacağımızı bilmek de iyidir. İlk görevlerimizden biri küçük bir kuralına uygun tutuklanma el kitabı ve yanında da elbette bir tutuklayanlara öğütler yayımlamak olacaktır. Bilgi vermek, edinmek veya çalışmaya katılmak isteyen herkes GIP'ye yazabilir. 285 Rue de Vaugirard, Paris. Cilt 2, sayfa 174-175. Çeviren Işık Ergüden.